Bugünün baş metni Yuhanna kitabında oradaki 5. bölümünde bulunmaktadır. Ayetler buradan biraz fazla. 1'den 19'a kadar okuyalım, ayağa kalkalım. İsa bundan sonra Yahudilerin bir bayramı nedeniyle Yeruşalim'e gitti. Yeruşalim'de koyun kapısı yanında İbranice'de Betesda denilen 5 eyvanlı bir havuz vardır. Bu eyvanların altında kör, kötürüm, felçli hastalardan bir kalabalık yatardı. Orada 38 yıldır hasta olan bir adam vardı. İsa hasta yatan bu adamı görünce ve uzun zamandır bu durumda olduğunu anlayınca "İyi olmak ister misin?" diye sordu. Hasta şöyle yanıt verdi. "Efendim, su çalkandığı zaman beni havuza indirecek kimsem yok. Tam gireceğim an benden önce başkası giriyor." İsa ona "Kalk, şilteni topla ve yürü," dedi. Adam o anda iyileşti. Şiltesini toplayıp yürümeye başladı. O gün Şabat günüydü. Bu yüzden Yahudi yetkililer iyileşen adama "Bugün Şabat günü," dediler. "Şilteni toplaman yasaktır." Ama adam onlara şöyle yanıt verdi. "Beni iyileştiren kişi bana şilteni topla ve yürü," dedi. "Sana şilteni topla ve yürü diyen adam kim?" diye sordular. İyileşen adam ise onun kim olduğunu bilmiyordu. İsa da çekilip gitmişti. İsa daha sonra adamı tapınakta buldu. "Bak, iyi oldun. Artık günah işleme de başına daha kötü bir şey gelmesin," dedi. Adam gidip Yahudi yetkililere kendisini iyileştirenin İsa olduğunu bildirdi. Şabat günü böyle şeyler yaptığı için İsa'ya zulmetmeye başladılar. Ama İsa onlara şu karşılığı verdi. "Babam hala çalışmaktadır. Ben de çalışıyorum. İşte bu nedenle Yahudi yetkililer onu öldürmek için daha çok gayret ettiler. Çünkü yalnız Şabat günü düzenini bozmakla kalmamış, Tanrı'nın kendi babası olduğunu söyleyerek kendisini Tanrı'ya eşit kılmıştı. İsa Yahudi yetkililere şöyle karşılık verdi. "Size doğrusunu söyleyeyim. Oğul babanın yaptıklarını görmedikçe kendiliğinden bir şey yapamaz. Baba ne yaparsa oğul da aynı şeyi yapar." Ey kutsal baba, bizi hakikate kutsan. Senin sözün hakikattir. Amin. Sevgili kardeşler ve dostlar, bu olay bir yandan, bu olay normal insanın hayatında. Normal da değil fakat tanınan bir olay. Fakat bazı şeyler bilmek de bunu doğru anlamak şarttır. Burada Yahudilerin bayramı denilir. Yahudiler kim idi? İsrailliler. İsa Mesih de kendisi de Yahudidir. Hem de bunu yazan kişi, yani Yuhanna, o da Yahudi. Biliyorsunuz İsrail halkı sadece Yahudiler değildi, 12 oymak vardı. Fakat bunlardan Yahudiler en güçlü oldu. Tarihte çok olaylar oldu da bütün İsrail halkına sonra bugün olduğu gibi Yahudi denir. Evet, ve İsa işte Yahudilerden geldi. Hatta İsa kendisi de diyor, kurtuluş Yahudilerdendir. Yani insanların elinden değil, fakat Allah öyle bir seçim yaptı. Kurtarıcı Yahudilerden doğdu. Ve İsa Yahudilerin, yani İsrail'in başkentine, Yeruşalim'e bir bayram için gitti. Şimdi burada da demin bayram oldu. Biliyorsunuz bayramda çok seyahat edilir, değil mi? İnsanlar köylerine gidiyor, büyüklerinin ellerini öpmeye gidiyorlar burada. Yahudiler de aynı şekilde mümkün olduğu kadar Yeruşalim'e gelirlerdi. Çünkü Yeruşalim'de tapınak, mabet bulundu. Kutsal yer. Evet, ve o zaman Yeruşalim'de çok insan var. Çok turist diyebiliriz. Bayram turisti vardı. Ve bazılar şifa bulmak için Yeruşalim'e geliyorlar. Ve burada bu adı geçen havuzun yanına hastalar geliyor. Hatta bir kalabalık, hastalardan bir kalabalık burada bulunuyor. Sonra ikincisi, Şabat günü. Biliyorsunuz 10 emir var ya, onların üçüncü emiri Şabat günü kutsal tutacaksın. Şabat günü Yahudiler için cumartesi günüydü. Ve Şabat gününde her tür iş yapmak yasaktı. Hatta o kadar sıkı kurallar koyuldu ki sadece belli bir mesafe yürünebilirdi ve insanlar hiçbir iş yapamazlardı. Bugün de dindar Yahudiler cuma günü her hazırlık yapıyor ki cumartesi günü bir iş yapmak lazım olmasın. İşte o zaman da öyleydi. Fakat İsa, görüyorsunuz, çalışıyor. Bir insanı iyileştiriyor. Hatta bu insana bir emir veriyor. Şilteni topla ve yürü. Hem şilteni topla, onu taşımak, hem de yürümek yasaktı. Allah'ın sözüne göre değil, fakat insanların din kurallarına göre yasaktı. Üçüncüsü, bu olayı anlamak için. Biliyorsunuz bu dünya istediğimiz gibi bir dünya değildir. Bunu herkes biliyor. Burada hastalıklar var, savaşlar var, terillikler var, kavgalar var. Hatta ölüm vardır. Bunlar acaba nereden geldiler ve niçin geldiler? Kutsal kitap bize şunu öğretiyor. Hastalık, kazalar ve sonunda ölüm günahın sonucudur. ilk insanlar isyan ederek Allah gibi olmak istediler. Allah'tan bağımsız olmak istediler. Bunun için dünyaya ölüm girdi. Ve ölüm ile hastalık ve bütün başka kötülükler. Ve şimdi burada havuzun yanında yatan hastalıklar kalabalığı, bunun bir göstergesi idi. Orada insanlar hasta olarak yatıyor. Çünkü dünyada günah vardır. Şimdi bu insanlar öbür insanlardan daha kötü değildiler. Bugün de bazı kardeşlerimiz hastadır. Onlar özellikle bir günah mı yaptılar ki hasta oldular, biz hasta değiliz? Hayır. Fakat genel olarak hastalık günahtan geldi. Bütün insanlığın günahından. En iyi olan kişi biri, öyle bomba gibi olan bir kişi bile günahlıdır. Ve günün birinde o da ölüme gidecek. Yani insanlığın üzerinde bir lanet vardır. İşte İsa Mesih'in dünyaya gelişi bunun içindi. İsa Mesih iblisin ve insanların işlerini yok etmeye geldi. O bu laneti, Allah'ın bize koyduğu günahlarımızdan dolayı koyduğu laneti ortadan kaldırmaya geldi. Bundan sonra Rabbin sofrasında söyleyeceğiz. Ey dünyanın günahını ortadan kaldıran Tanrı kuzusu. İşte İsa öyle bir kuzudur, Tanrı'nın kuzusudur. O insanlığın günahını ortadan kaldırıyor ve onun için ölümü de yendi. Hatırlıyorsunuz, İsa Mesih kendisi günahlı değildi. Onun için bu işi, bu görevi yapmaya layıktı. O geldi, günahı hak etmeyen tek kişi oydu. Fakat İsa Mesih dünyanın günahını ortadan kaldırdı ve yüklendi. Ve ölüme gitti. Bizim yerimizde ölüme gitti. 3 gün sonra, öldükten sonra dirildi. Ölümü yendi. Çünkü o ölümden daha güçlüdür. Ve o temiz bir kurbandı. Ve hepimiz için bu laneti ortadan kaldırdı. Şimdi İsa Mesih'te olan İnsanlar bu dünyada tabii ki hala hasta oluyorlar, hatta ölüme gidiyorlar. Fakat aslında Allah'ın önünde ölümden kurtulmuş oldular. İsa Mesih bizim suçumuzu, ölümümüzü ve bütün lanetleri ortadan kaldırdı. Evet. İsa bunun için okuduğumuz şeyleri burada yapıyor. Bir, o bu hastaları görüyor. Bu 38 yıl hasta olan, hasta orada yatan kişi kendine yardım edemezdi. Hatta diyor, ben havuza kadar bile gidemiyorum, o havuzdan şifa bekledi kendisine. Fakat hiçbir zaman oraya giremezdi. Çünkü ondan önce gidenler vardı. Kendisi kötürüm idi. Felç idi. Ve bu gerçek bir hastalık. Yani fiziksel bir hastalıktı. Ve İsa onu iyileşti. Fakat aynı zamanda onun fiziksel hastalığı bizim bütün insanların ruhsal durumunu gösteriyor. Onun bir resmidir. Biz Allah'ın sözüne göre günahlarımızdan dolayı ruhsal bakımdan ölüyüz. İnsan kendiliğinden Allah'a bile gelemez. İnsan kendisine yardım edemez bu noktada. Bunu kabul etmek zorsa bir teklifim var. Şimdi bugün bir karar ver. Ve bu karar doğru. Bundan sonra artık Allah'ın isteğini yerine getireceğim. Allah'ı her an, her saniye bütün gücümle seveceğim ve komşumu kendim gibi seveceğim. Hatta bu 10 emiri okuyorsanız ve bütün bunları Martin Luther'in açıklamalarla beraber okuyun ve karar verin. Ben bütün bunları bundan sonra yerine getireceğim. Bundan daha iyisi olamaz bu dünyada, değil mi? Allah'ı sevmek, ona güvenmek, onu aramak, ona şükür etmek, onun şabat gününü, yani tatil gününü kutsamak, yani onun sözüne kulak vermek. Sonra anneye, babaya hürmet etmek. İnsanlara zarar vermemek. Kimsenin malını çalmamak ya da malına zarar vermemek. Kimsenin eşini kendimize istememek. Kalbimizde kirli düşünceler yaşatmamak. Her bir insana sadece iyi konuşmak ve kıskançlığa hayatımızda yer vermemek. Ne kadar iyi, mantıklı. Herkes öyle yapsaydı bu dünya cennet olurdu, değil mi? Tamam, artık bundan sonra sen de öyle yaşa. Ve bir şeyin farkına varacaksın. Maalesef. Sen kendine yardım edemezsin. İstiyorsun belki doğru yaşamayı. Fakat elinden gelmiyor. Belki bazı iyi şeyler yapıyorsun. Fakat orada da kendi menfaatini düşünüyorsun. Ya da bir şey yapıyorsun, iyi yapıyorsun fakat sevinçle değil, sevinerek yapmıyorsun. Sevgi her şeyi sevinerek yapıyor. Sadece sevinerek yapılan her şey Allah'ın önünde doğrudur. Bu mantıklı emirler önünde kendinin ruhsal bakımdan, kendiliğinden ölü olduğunu öğreneceksin. Bu çok önemli. Bu çok önemli. Bu adam gibi 38 yıldır hasta yatan adam gibi sen de ruhsal bakımda yatıyorsun. Ölü olarak yatıyorsun. sen kendini Allah'a sevindiremezsin. Başka çare bulmak lazım. Ve işte böyle bir çare vardır. Bu adama kurtarıcımız İsa Mesih geldi. O adam istemeden, çağırmadan bile geldi bu olayda. Sana da nasıl geliyor? Şimdi Allah'ın sözünü duyuyorsun. İşte Rab sana böyle geliyor. Sonra sen vaftiz olduysan, vaftizde Rab sana geldi. Rabbi sofrasına seni kendisi çağırıyor, davet ediyor. Orada da Rab vardır. Şimdi bundan önce günahlarımızı Peder Mikko'nun yönettiği gibi itiraf ettik. Sonra Mikko, Peder bize Allah'ın sözü olarak af sözünü, bağışlama sözünü duyurdu. İşte o Allah'ın sözüdür. İsa Mesih sana öyle geliyor. Başka şekilde gelmiyor fakat bu şekilde gerçekten geliyor. Ve sana yaşam veriyor. Yaşam nedir? Burada bu adam Sifa'yı buldu. Fakat biliyoruz mutlaka bundan sonra, belki 20 yıl sonra ne bileyim, yine de öldü. Fakat bu ruhsal yaşam başka. O bitmez. Bu ruhsal yaşamın özü nedir? O günahların affı demektir. Ruhsal yaşam, ebedi yaşam, günahın affı ile eşittir. Günahların bağışlanması neredeyse, işte mutluluk ve hayat oradadır. Bundan daha üstün, daha büyük bir armağan bulamazsın bu dünyada ve öbür dünyada bile. Çünkü bununla beraber İsa Mesih sana geliyor. Evet, İsa Mesih bunu niçin yapabilir? Söylediğimiz gibi kendisi günahsız olduğu için ve bizim yerimizde bizim cezamızı çektiği için ve günah yükümüzü yüklendiği için yapabilir ve ölümü yendiği için. Fakat bunu başka yönden de görebiliriz. Niçin bunu yapabilir? İsa diyor, size doğrusunu söyleyeyim, oğul babanın yaptıklarını görmedikçe kendiliğinden bir şey yapamaz. Baba ne yaparsa oğul da aynı şeyi yapar. Ya da bundan önce Yahudiler diyor, sen kendini Allah ile eşit yapıyorsun. Evet, işte öyledir. İsa Mesih diyor, Baba ve ben biriz. İsa Mesih'in bu yetki vardır çünkü o Baba ile birdir. Onun sözü geçerlidir ve yetkilidir. Bu sözüyle bütün evreni yarattı. O diyor, ışık olsun ve ışık oldu evrende. Şimdi İsa diyor, senin günahın bağışlandı, işte o zaman senin günahların gerçekten bağışlandı. Çünkü o kudretli Allah'tır.